Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 30. ayrım, sayfa 387. Hans'ın yüzü buruştu, foyalar meydana çıkmak üzereydi. Kadın kimliklerini isteyince her şey sarpa saracaktı. Kenan hafifçe başını sallayarak, "Öyle sayılır," diye mırıldandı. Laurent kuşkulu gözlerle baktı. "Ne demek öyle sayılır? Biz MI5'teniz." Laurent Brent yeniden sarsılır gibi oldu. "Ama," diye fısıldadı. "Şiveniz bozuk. Bir yabancı gibi konuşuyorsunuz İngilizceyi. Siz İngiliz değilsiniz." Hans Mitch korktuğum başıma geldi. Kadın durumu anladı işte diye düşündü. Her şey rezil olmuştu. Kenan ise sırıtıyordu. "Haklısınız bayan," dedi. "Biz Commonwealth'e ait uzak bir ülkenin memurlarıyız. Burada MI5 adına çalışırız. Kuşkusuz Londra aksanını kullanamayız. Bugün buraya Etin Kepşov'un öldürmesi nedeniyle geldik." Hans'ın gözleri bu yalan karşısında iri iri açıldı. Tam Kenan Işık'a uygun çılgınca verilmiş bir cevaptı bu. Kadına çevirdi bakışlarını. Hayret diye geçirdi içinden. Kadın sanki tatmin olmuş gibi başını yere eğmiş ve itirazdan vazgeçmişti. Fısıldar gibi, "Barbados'tan mı?" diye sordu. Hans tekrar Kenan'a baktı. Kenan bilgiç bir edayla başını sallıyordu. "Evet, Barbados'tan." "Anlıyorum," diyen kadının sesinde bir yıkılmışlık vardı sanki. "Şimdi söyleyin bakalım, Jonathan Crane'la kimdir?" Lauren Brent herhalde her şeyi anlatacaktı. Şayet tam o anda kapı çalınmasaydı. 5. Barbados. Efendi Capshaw, Korevega çiftliğindeki iletişim odasında tek başınaydı. Sinirli bir şekilde telefonun başında gürledi. "Haber vermekte çok geciktin Jonathan. Neler oluyor orada?" "Emirlerinizi yerine getirmeye çalışıyorum efendim. Geciktimse bağışlayın. Bazı ufak tefek aksilikler oldu da onları halletmeye uğraşıyordum." Yüzü maskeli adam içini çekerek, "Etin ne oldu?" diye sordu. "Maalesef tahminlerinizde haklıymışsınız. Kardeşiniz size ihanet etmiş efendim." "Cezası verildi mi?" "Evet efendim. İngiliz hükmü infaz etti. Yalnız bir iki ufak ayrıntı daha var. Bayan Capshaw'u da öldürmek zorunda kaldık. Hatta Carnaby malikanesindeki personeli de." "Gerekiyor muydu?" "Üzgünüm efendim ama mecburduk." "Önemli değil," diye homurdandı Harry Capshaw. "Başka sorun var mı?" Sesi buz gibi soğuk çıkmıştı ve öz kardeşinin nasıl öldürüldüğüne dair tek kelime sormamıştı. Jonathan Crenna sesini yumuşatarak açıklamaya devam etti. "Paula sorun çıkardı." "Nasıl bir sorun?" "Tercihini kardeşinizin lehinde kullandı ve ona hizmet vermeye kalkıştı." "Paula ha? İnanılır gibi değil. Bunca yıldan sonra bize ihanet. Oysa ona çok güvenirdim. Ya Max? Yoksa onun da fikrini çelmiş mi?" "Bize sadakate devam ediyor efendim." "Öyleyse kuralı uygula ve Paula'yı öldürt." "Kararınızın bu yolda olacağını biliyordum zaten. İngiliz o işi de yaptı." "Bravo," dedi maskeli adam. "Onu ödüllendireceğim. Tom nasıl biri? Gözün tuttu mu? Görevde başarılı mıydı?" "Bunu sonra görüşsek daha iyi olur efendim. Onun hakkında da bazı tereddütlerim var. Biraz para canlısı gibi geldi bana. Gerçek bir profesyonel olduğunu sanmıyorum." "Acele etmeyelim Jonathan. Ona birkaç fırsat daha vermeliyiz. Şimdi asıl konuya gelelim. Londra bürosunu ne yapacağız? Orayı kapatmak gerekiyor mu?" Genel sekreter kısa bir tereddüt geçirdi. "Bir süre burada faaliyet gösteremeyiz. İşler aksayacaktır. Bunu göze almak zorundayız. Kardeşinizin ofisini temizledik. Dosyalar artık bizde. Tabii polis olayların üzerine giderek ilgili gördüğü kişileri bir süre gözaltına alarak inceleyecektir. Tüm dosyaları imha edeceğim. Zararımız ne kadar Jonathan?" "Henüz bunu tespit edip kesin bir rakam çıkaramadım ama gelecekteki iç kaybını da düşünürsek epey olduğunu söyleyebilirim. Kesin rakamlara ulaşmak zaman alacaktır. Ayrıca burada yeniden bir merkez kurmak zorundayız. Yeni bir yer kiralamayı düşünüyorum." "Hayır Jonathan." "Anlayamadım efendim." "Londra'yı kapatacağız. Orada çalışmak istemiyorum." "Fakat efendim." "Kararım kesin Jonathan. Orada daha fazla oyalanma ve adamlarını topla hemen Barbados'a dön. Geride hiçbir iz bırakmanı da istemiyorum. Dosyalar ne olacak? Hepsini imha et." "Geri Brent ne olacak? Şu Etin adamı mı?" "Evet efendim. Bana kalırsa pek güvenilir biri değil ve tam bir panik içinde korkuyor. Onu da ortadan kaldır. Nerede şimdi?" "Az evvel evine yolladım. Burada bir merkez kuracaksak ona ihtiyacımız olabilir diye düşünmüştüm. Hiç olmazsa şimdilik." "Kararım kesin. Orada merkez kurmayacağız ve ona da ihtiyacımız yok." "Nasıl isterseniz efendim." Telefon kapandı. Jonathan Crenna bir müddet telefonun başında kararsız kaldı. Artık hiçbir şey eskisi gibi iyi gitmiyordu. Crenna, efendinin bu kararına bir anlam verememişti. Londra'nın bir merkez olarak kullanılmasında daima yarar vardı. Müşteriler buraya alışmışlardı. Barbados bu tür ilişkilerin devam ettirilmesi için çok uzak bir yerdi. Capshaw'un bu kararına bir anlam verememişti. Onu iyi tanımasa kardeşinin ölümünden sonra neredeyse faaliyetlere bir son vereceğini düşünebilirdi ama efendi yaşadığı sürece ruhunu saran bu illetten kurtulamazdı. İnsanlara olan nefretini ancak öldürmek suretiyle alan biriydi o. Ellerini başının arasına alarak düşünmeye başladı Jonathan. Bu işin sonu nereye kadar varacaktı? İçini müthiş bir karamsarlık sarmıştı. Artık yaşlı ve yorgun biriydi. Daha ne kadar bu hayata devam edebilirdi? Yıllarca ona sadakatle hizmet etmişti ama artık tükendiğini ve bittiğini hissediyordu. Dinlenmeye ve asude bir hayata ihtiyacı vardı. Yerinden kalktı, otel odasının penceresine yaklaşıp camı açtı. Serin şehir havası yüzüne çarptı. Londra'yı özlediğini sanmıştı fakat bu eski ve kalabalık şehir ona hiçbir anlam ifade etmiyordu. Kendini buraya yabancı ve ilgisiz hissetmeye başlamıştı. Bol güneşli Barbados'u özlüyordu, orası onun gerçek vatanı olmuştu. Döneceği için memnundu. Bir an aklı karışır gibi oldu. Dalgın bakışta da şehrin karanlık ufuklarına baktı. Bunca yıllık uğraşıdan sonra bir gün kendisi de efendinin karşısına dikilir ve ben artık bu işte yokum derse akıbeti ne olacaktı? Bu yorgunluğunun sonu gelmeyecek miydi? Ürperdiğini hissetti. Pencereyi kapatırken tüylerinin diken diken olmasının havanın serinliğinden ileri gelmediğini biliyordu. İsteksizce yerine oturdu. Son zamanlarda sık sık bu durumu yaşamaya ve benliğiyle iç hesaplaşmaya başlamıştı. Korkuyordu. Yaşlandıkça geleceğinden endişe etmeye başlamıştı. Günahlarından sıyrılmak, ruhunu temizlemek ihtiyacı denemezdi buna. Yaptıklarından pişman değildi. Hiçbir zamanda pişman olmamıştı. Ama bir yerde durmayı bilmeliydi. Bu hayat tarzının sonu yoktu. Bir gün mutlaka yakayı ele vereceklerdi. Bu konuyu mutlaka münasip bir dille Capshaw'a açmalıydı. Artık emekliliği hak ettiğini, onu da takdir etmesi lazımdı. Düşüncelerden silkindi, şu anda görev üzerindeydi ve efendiden aldığı emirleri sonuna kadar yerine getirmek zorundaydı. Önce bir plan yapması gerekirdi. Saat gecenin 10'unu geçiyordu. Yarın Barbados'a döneceklerse dosyaların imhası ve Gary Brent'in yok edilmesi için hiç zaman yok sayılırdı. Odasından çıkıp Max'in kaldığı odaya gitti. İri yarı dev odasında kitap okuyordu. Saygılı fakat her zamanki soğuk ifadesiyle genel sekreteri karşıladı. Jonathan, konuşmamız lazım dedi. Lütfen İngiliz'de Tom'u da buraya çağır. Max itiraz etmedi fakat bir aksilik olduğunu sezinlemişti. Humphrey Bennett neredeyse pencereleri kapalı arabanın içinde pipo dumanından boğulacaktı. Çaresiz sesini çıkarmadan yanındaki camı iki parmak kadar indirdi. Müfettiş Macri hiç oralı olmamıştı. Kesik kesik dişler arasında tuttuğu piposundan duman salıyordu. 20 dakikadan beri Gloucester'da Cornwall Garden'a yakın bir evin önünde duruyorlardı. Humphrey nihayet dayanamadı. ''Sayın müfettişim'' dedi. ''Madem bu adamlara polis muamelesi yapıyoruz ve onları dost sayıyoruz, neden onları hala takip ediyoruz açıklar mısınız?'' ''Bunu anladığını sanıyordum Humphrey'i.'' ''Bağışlayın ama anlamadım. Çünkü onlar bizden fazla şey biliyorlar ve bir dost gibi bildiklerini bizimle paylaşmıyorlar. Fakat hala onları tutuklama imkanımız var. Bazen beni şaşırtıyorsun Humphrey. Onları tutuklamak da elimizden ne geçer? Üstelik başımız oldukça dertte. Söylediklerinin yarısı doğruysa gerçek bir siyasi skandalın tam ortasına düşmüş bulunuyoruz. Bugün öğleden sonra epey başım ağrıdı. MI5'ten bazı üst belli kimselerle görüştüm. İçişleri Bakanlığı'ndan bir müsteşar bizim müdürü ziyaret etti ve ben o görüşmeye çağrıldım. Gerçekten de uluslararası bir cinayet ve terör şebekesiyle karşı karşıyayız. DTMT diye şimdiye kadar adı duyulmamış bir anti-terör şebekesinin mevcudiyetinden haberdar olduk. Dünyanın yarısı bu şebekeye üye olmuş. Bizimkiler tam bir şaşkınlık içinde ve olayların merkez noktası Londra. Hala bunun vehametini anlamakta zorlanıyor musun? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum. Etin Capshaw öldürüldü ama bürosunda bu sabah yaptığımız araştırma hiçbir sonuç vermedi. O Türk polisinin bahsettiği sarı dosyalar tamamıyla uydurma çıktı. Tek bir tane bile bulamadık. Belki de yalan söylüyor. Ya sekreter Betty Flanders'in evinde bulduğumuz dosya ne olacak? O dosyanın büroya ait olduğunu nereden bilebiliriz ki? Müfettiş ters ters muavinine baktı. Öyleyse Etin Capshaw neden öldürüldü? Humphrey Bennett sustu ama hala tam tatmin olmamıştı ve o iki yabancı polisten hiç hoşlanmıyordu. Bir süre konuşmadan arabanın içinde evi gözlemeye devam ettiler. Az sonra siyah bir araba arkalarında durdu. İçinden inen üniformalı bir memur koşarak yanlarına geldi, selam vererek ''Müfettiş Bey, evin kime ait olduğunu tespit ettik.'' dedi. Gary Brent adlı biri oturuyor o evde. Capshaw hukuk bürosunda sekretermiş. Humphrey'nin suratı asıldı. ''Sana demiştim.'' diye homurdandı Macri. ''Bu herifler bizden ileride ve bizden fazla şey biliyorlar. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Hem acaba bunlar büronun sekreteriyle ne konuşmak istiyorlar ki? Büro bütün bu suçların merkezi ise niye avukatlarla değil de sekreterle konuşmak istesinler?'' ''Henüz hiçbir fikrim yok efendim. Büroda çalışan kaç kişi tespit etmiştik?'' 10 avukat, 5 sekreter ve bir de güvenlik görevlisi. Yarın hepsini sorgulamak istiyorum. Şimdi ne yapacağız efendim? Sekreter Brent'le görüşmelerine seyirci mi kalacağız? Müfettiş Macri cevap vermedi, piposunu çekiştirmekle yetindi. Arabayı Max sürüyordu. Yanında oturan Tom, onun caddelerde rahat ve gideceği yönü kolaylıkla tayin ettiğini gördü. Göz ucuyla süzerek, "Galiba Londra'yı iyi tanıyorsun," dedi. Max gözünü yoldan ayırmadan, "Evet, iyi bilirim," diye cevapladı. Tom adamın fazla konuşkan olmadığını biliyordu. Aşırı gelişmiş vücudu ve gözlerindeki o dondurucu ifade olmasa onu asla bir katil olarak düşünemezdi. Nedense siyah rengi çok seviyordu. Takım elbisesi de sırtındaki uzun paltosu da hep siyahtı. Tom onu daha ziyade cenaze levazamatçılarına benzetiyordu. Tabii ki geçmişini bilmiyordu ama Max'te entelektüel bir hava vardı. Bir zamanlar iyi bir eğitim aldığına kalıbını basabilirdi. Soğuk, ölçülü ve az konuşurdu. "Bunu sormamam gerekir, biliyorum ama hangi millettensin Max?" "Bu kurallara aykırı, sorma daha iyi." Hafifçe gülümsemişti iri yarı dev. Tom başını salladı, anlayış göstermeliydi. "Söylemediğim için bozuldun mu?" "Hayır dostum, kural kuraldır. Sormamam gerektiğini biliyordum zaten." Araba Cornwall Garden'a yaklaşıyordu. Tom, "Bazı yorumlar istemek de kurallara aykırı mı?" diye sordu. Max yeniden gülümsedi. "Bu soracağın soruya bağlı. Paula'nın ölümü, ona üzüldün mü?" "Onu arayacağım. İyi bir ekip arkadaşıydı. Ama Jonathan Crenlan'ın iddiasına göre örgüte ihanet etmiş." "Bu işler böyledir dostum. Menfaatler bazen insanı yoldan çıkarır." "Jonathan'a inandın mı?" "Olabilir. Ben hayatta hiçbir şeye kesin olarak inanmam. Paolo da haris bir insandı. Belki Ethan'ın teklifleri başını döndürmüş olabilir." Tom gözünü yola dikti ve bir süre sustu. Sonra, "İngiliz hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Max kısık bir kahkaha attı. "Onunla aynı ekipte olmadığına seviniyorum. O yaman biridir, korkunç bir yaratık. İnsanın kanını emer, ayağını denk al. Arkadaşlarının çoğu hayata çabuk veda ederler. Ne demek istiyorsun?" "Hadi Tom, ne demek istediğimi gayet iyi anladın. O bir hastadır, seks yapmadan duramaz. Yataktan hiç çıkmaz. Ne kadar zamandır onunla birlikte olduğumu bilmiyorum. Ama onu giyimli olmaktan çok çıplak gördüğüme eminim." Tom yutkundu. Max haklıydı. İngiliz konusunda yanılmadığı muhakkaktı. Tam bir virüs gibiydi. İçine girince çıkması olanaksızdı. Kadın az önce yaşadığı sevişme dakikalarını anımsadı. Bütün enerjisini adeta hortumlamıştı. O doyumsuzluğu, hiç tükenmeyen sevişme arzusunu nereden bulduğunu bir türlü anlayamıyordu. Daha önce böyle birine hiç rastlamamıştı. Kendini dinledi. Gerçekten de dizleri titriyor, yorgunluktan bitiyordu. Genel sekreterin teklifini zoraki kabul etmişti. Elinde olsa reddeder ve 24 saat deliksiz uyku çekmeyi yeğlerdi. Her erkek onun karşısında zayıf ve çaresizdi. Birden irkildi ve Max'e baktı. İngiliz'i bu kadar tanıdığına göre mutlaka onunla yatmış olmalıydı. Biraz sıkılarak sordu. "Onunla yattın değil mi?" Max gözünü yoldan ayırmadan, "Yoksa kıskandın mı?" diye mırıldandı. "Hayır, niye kıskanacağım ki?" "Olabilir, zira İngiliz'in etrafındaki bütün erkeklerin kaçırılmaz akıbetidir bu. Ama rahatlaman için şunu söyleyebilirim, onunla yatmadım. Ben İngiliz tipindeki kadınlardan hoşlanmam." Tom, Max'in doğru söylediğine inanmıştı. Kendisini de izah edemeyeceği bir şekilde rahatladığını hissetti. "Yine de tavsiyem dikkatli olman dostum. Onun ağına düşenler kendilerini kolay kolay kurtaramazlar." Adam hak vermemek mümkün değildi. Tom beynine üşüyen düşüncelerden bir türlü kurtulamıyordu. "Paula'yı öldürmekten büyük zevk almıştır muhakkak," diye homurdandı. "O sevişmek kadar öldürmeyi de sever. Ruhunun açıklanamaz başka bir açması da budur. Bizim gibi bir profesyonel değildir. Adam öldürmeye iş olarak bakmaz." "Haklısın, bunu ben de gözlemledim." Max arabayı yavaşlattı. "Galiba aradığımız adrese geldik," dedi. Aynı anda da arabaya yeniden gaz verdi. Tom başını çevirerek, "Ne oldu, niye durmuyorsun?" diye sordu. Araba ilk sokaktan saparken Max, "Galiba bir terslik var," diye homurdandı. "Sağ taraftaki kaldırımda resmi bir polis arabası duruyor." "Yani Gary Brent'in evini mi gözlüyorlar?" Max'in suratı asılmıştı. "Sanırım öyle ya da çoktan sorgulamaya başladılar. Geç kaldık. Jonathan bundan hiç hoşlanmayacak." Humphrey Bennett müfettişe dönerek evin kapısı önünde duran taksiyi işaretti. "Bir ziyaretçi var." McCree taksiden inen adama baktı. Sokak lambalarının ışığı altında orta yaşlı, telaşlı görünen adamı süzdü. Gary Brent telaşlı adımlarla eve koştu. Etrafla ilgilenmeyecek kadar dalgındı. Önce zili çaldı, sonra kapının açılmasını beklemeden elini cebine atarak anahtarını çıkardı. Müfettiş, "Bu bir ziyaretçi değil," diye homurdandı. "Aradığımız Gary Brent'in ta kendisi olmalı. Baksana, eve anahtarıyla giriyor." Humphrey Bennett sessizce arabanın içinden adamı gözetlemeye devam etti. Hans Mitch ve Kenan çalan kapıya irkilerek baktılar. Lauren Brent heyecanla kapıya yöneldi. Gelen mutlaka kocası olmalıydı. Lauren, kapıda dönen anahtarı hissetti ve anahtar yuvasına dönmeden kapıyı açtı. Gary Brent yorgun ve bitik görünüyordu. Kendi evinde iki yabancı görünce irkildi ve dehşete kapılmış gibi karısına baktı. Lauren hıçkırarak adama sarılmıştı. Neler oluyor Loren? Bu beyler de kim? Diye sordu. Onlar polis geri, deli gibiyim. Senin Etin Kepşov'u öldürdüğünü söylüyorlar. Lütfen onlara bu işte bir ilişkin olmadığını söyle. Geri sapsarı kesilmişti. Karısının boynuna dolanan kollarını çözmeye çalışırken, sakin ol Loren diye mırıldandı. Önce beyleri bir dinleyelim. Hans Mich ve Kenan dikkatle sekretere bakıyorlardı. Adam sararmıştı ama fazla şaşırmadı da apaçıktı. Evet beyler diye devam etti. Sizleri dinliyorum. Kenan bir adım ileri çıktı. Bay Brent dedi. Dün akşam neredeydiniz? Evde. Karım ve oğlum da şahittir. Bu yeterli değil. Onların şahitliğine güvenemeyiz. Ne demek güvenemeyiz? Aksini iddia ediyorsanız bunu siz ispatlamalısınız. Doğru, biz de bunun için buradayız. Söyleyin bakalım, Jonathan Crenna kimdir? Geri birden gerildi, sol gözünde hafif bir seyirme başladı. Öyle birini tanımıyorum. Ya, ama eşiniz tanıyor. Geri karısına kaçamak bir bakış attı. Yanılıyor olmalı ya da başka biriyle karıştırmış sanırım diye fısıldadı. Yalan söylemeyin Bay Brent, bu aleyhinize olur. Geri Brent kaşlarını çatarak iki yabancıya baktı. Durun bakalım, siz polis filan değilsiniz. Hatta İngiliz bile değilsiniz. Kimsiniz siz ve evimde ne arıyorsunuz? Kenan numarasını tekrarlamak zorunda kaldı. Biz MI5'in Barbados bölümündeniz. Aksanımız size yabancı gelebilir. Şimdi siz sorumuza cevap verin. Geri Brent yutkundu. Fakat önce kimliklerinizi görmek isterim diye tiz bir sesle söylendi. Polisseniz bunu görmeye hakkım var sanırım. Sekreter sakin görünmeye gayret ediyordu ama serin Nisan gecesinde soğuk ter taneleri alnında birikmeye başlamıştı. Karşısındakiler İngiliz'e hiç benzemiyorlardı. Aksanları bozuktu. Ne var ki Barbados'a gitmemişti ve oradaki insanların farklı bir lehçeyle konuşmaları mümkün olabilirdi. Kenan hiç bozuntuya vermedi. Öyleyse bizimle merkeze kadar gelmek zorundasınız diye homurdandı. Kimliklerinizi görmeden adımı bile atmam. Bize zorluk çıkarmayın Bay Brent. Bu sizin için kötü olur. Kanuni haklarımı bilirim. Hüviyetinizi göstermezseniz derhal avukatıma ve polise telefon edeceğim. Mitch'in yanakları al al oldu. İş sarpa sarmaya başlamıştı. Adamdan o da şüphelenmeye başlamıştı ama Kenan'ın her zamanki gibi cüretkar davrandığını ve yine fazla ileriye gittiğini düşünüyordu. Tam ağzını açacaktı ki Kenan'ın ''Sizi tutuklamak zorunda kalacağız. Bize başka şans tanımıyorsunuz.'' diye homurdandığını işitti. Ne cevap verecek diye geri Brent'e baktı. Sekreter kararlı görünüyordu. Kimliklerini görmek istemesi en doğal hakkıydı. Ama adamın birden tutumu değişti. ''Beni neden tutuklamak istiyorsunuz anlamıyorum. Patronunun öldürülmesiyle benim ne alakam olabilir?'' Suç delillerini saklamak ve onları yok etmek Bay Brent. Hangi suç delillerinden bahsediyorsunuz kuzum? Hukuk bürosundaki sarı dosyaları kastediyorum. Sarı dosya mı? O da ne demek? Biraz daha açık konuşun lütfen. Oyun oynamayı bırakın artık. Her şeyi biliyoruz. Sit'in gizli dosyalarını soruyorum. Daha fazla inkar etmenizin hiçbir anlamı yok. Bize gerçekleri anlatmazsanız yok yere cinayet suçundan tutuklanacaksınız. Hans, Loren Brent'e bir göz attı. Kadın put gibi kasılmış dudaklarını kemiriyordu. Geri ise renkten renge giriyordu. Kenan'ın cüretini ve soğukkanlılığını takdir etmemek elde değildi. Sekreter kekeleyerek, ''Benim bahsettiğiniz dosyalardan haberim yok.'' diye inledi. ''Yalanın ve olayları inkar etmenin size hiçbir faydası olmayacak. Sekreteriniz Betty Flanders her şeyi itiraf etti ve bana dosyaları gösterdi.'' Geri Brent'in son tahammülü de tükenmek üzereydi. ''Betty mi? Buna inanmıyorum.'' ''Ne yazık ki doğru. Beni şirkete soktu ve odanızdaki kütüphanede ciltli kitaplar altında duran anahtarla dolabı açtı ve bütün dosyaları inceleme imkanını buldum. Artık boşuna uğraşmayın ve bildiğiniz her şeyi itiraf edin. Geri Brent yerinde sallandı ve düşmemek için karısına tutundu. Her şey ortaya çıkmıştı artık. Beyni hızla çalışıyordu. Bu durumdan kurtulup kurtulamayacağını düşünmeye başlamıştı. Polis artık o dosyaları bulamazdı. Hepsini ortadan kaldırmışlardı ama bu adamın iddiası şimdi işleri karıştırıyordu. Yoksa blöf mü yapıyordu? Betty'nin çaldığı o dosyadan da haberdardı. İnkardan başka çaresi yoktu. Jonathan Crenna nasıl olsa polislerin araştırma için buraya geleceklerini söylemişti. Yapacağı tek şey olayları inkar cihetine gitmekti. ''Yanıldığınıza eminim.'' diye mırıldandı. ''İsterseniz büroyu arayabilirsiniz. Bugün onu yaptık ama gördüğüm bütün dosyalar ortadan kaldırılmış, yerine başka şeyler yerleştirilmiş.'' Geri rahat bir nefes aldı. Şüphelendirler ve bir süre kendisini sıkıştırdılardı ama ortada suç delili kalmadığına göre sonuç almaları imkansızdı. ''İstediğiniz gibi düşünmekte serbestsiniz.'' diyebildi. ''Şimdi söyleyin bakalım, Jonathan Crenna kimdir?'' ''O isimde birini tanımadığımı söylemiştim.'' ''Demek inkarda ısrar ediyorsunuz. Öyleyse sizi Carnaby malikanesindeki bir dizi cinayetten dolayı tutuklamak zorundayım.'' Geri omuzlarını silkti. ''Çok anlamsız. O cinayetlerle benim hiçbir ilgim yok. Bunu reddediyorum.'' ''Umarım jüri size inanır.'' Kenan son bir gayretle adama yaklaşırken kapının çalındığını duydular. Herkes birbirine baktı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 401. Devamı 31. ayrımda.